Arabın uçuşu. O gün hipodrom en kalabalık günlerinden birini yaşıyordu. Kavurucu yaz sıcağına karşın neredeyse tüm kent oraya doluşmuştu. Tribünlerin üzerine yüzlerce makaranın yardımıyla çekilen velumlar, yani tenteler, halkı güneşten bir nebze korusa da sıcak dayanılır gibi değildi. 100.000 kişilik kapasitesinin bile üzerinde seyircinin doldurduğu hipodromda yine tarihi bir gün yaşanacaktı. Türk Sultanı 2. Kılıç Arslan, İmparator Manuel Komnenus'un konuğu olarak kentte bulunuyordu. Bu nedenle Basileus, Bizans'ın ihtişamını parlak gösterilerle sergilemek, sahip olduğu zenginliklerle onun gözlerini kamaştırmak için her olanaktan yararlanmak istiyordu. Sultan geleli 2 hafta olmuştu. Manuel onu daha kente girerken etkilemek için bir zafer alayı düzenledi. Altın Kapı'dan beraberce kente girmişler, yürüyüş yolundaki binalar paha biçilmez kumaşlar ve takılarla donatılmıştı. 8 beyaz atın çektiği altın imparatorluk arabasına yan yana oturmuşlar, halkın sevgi gösterileri arasında üzerine taze kır çiçekleri serpilmiş mermer caddelerde bir süre yol almışlardı. Ancak daha Stüdyon Manastırı'na kadar bile gelmeden tüm kent Tanrı'nın gazabına uğradı. Büyük bir deprem birçok güzel binayı yıktı. İnsanlar panik içinde kaçıştı. Hemen ardından yaz günü nereden çıktığı belli olmayan şiddetli bir fırtına bütün ağaçları yerinden söktü. Kenti alt üst etti. Panaya Blehernai Kilisesi'nin baş rahibi bunu Odagetria'nın koruduğu kutsal kentlerine bir kafir kralın ayak basmasına yormuştu. Manuel bile bir ara can derdine düşmüş, protokolü filan unutup bulabileceği ilk sığınağa doğru seyirtmişti. Deprem geçip ortalık yatıştıktan sonra toparlanarak sultanla mahiyetini ikametlerine tahsis ettiği Hormisdas Sarayı'na yerleştirmişti. Bağnaz din adamlarının söylediklerine bir ara kendisi de inanır gibi olmuştu. Ancak sonra kendine geldi. Elindeki olanağı en iyi biçimde kullanmaya kararlıydı. Birkaç gün sonra ortalık iyice yatıştığında sultanın şerefine görkemli gösteriler düzenlemeye başladı. Günün büyük bölümü hipodromda geçiyor, sultan tüm gösteriler arasında en çok araba yarışlarını beğeniyordu. Yeşillerle mavilerin amansız mücadelelerinde Manuel'le iddiaya tutuşuyorlar, sonunda kazanan kaybedenle önce biraz alay ediyor, ardından şaka yollu teselli ediyordu. Akşam yemekleri tatsız geçiyordu. Sultanla mahiyeti inançları gereği şarap içmiyorlardı. Bu durum herkesin canını sıkıyor, eğlence yalnızca cambazlarla soytarıların tatsız gösterileriyle sınırlı kalıyordu. Konuklar gece yarısı olmadan saraylarına çekiliyorlardı. Her şey pek güzeldi ama bir husus sultanın canını çok sıkıyordu. Bizanslılar gösterilerde en iyi atletlerini hep dünyanın en iyisi diye ilan ediyorlardı. Buna karşılık kendisi onların yapamadığı bir şeyi yapan ve onlardan üstün olduğunu kanıtlayan bir adamını süremiyordu sahaya. O kılıcının gücüyle atalarının açtığı yoldan Bizans'ın yaşam kaynağı Anadolu'yu neredeyse bir uçtan diğerine fethetmişti. Ancak işte burada birebir karşılaşmalarda hiçbir şey gelmiyordu elinden. Sıkıntısının iyice arttığı bir noktada veziri dahiyane bir buluşla ortaya çıktı. Arap Ali hipodromun üzerinde uçacaktı. Sultan bu çılgınca fikrini veziriyle saatlerce tartıştı. Arap huzura çağrıldı. Bu iddiasını nasıl gerçekleştirecekti? Arap'ın sultanı için canı fedaydı. Kafirlerin her gün hipodromda yaptıkları gösterilerle Türkleri aşağılamalarından bıkmıştı. Sultandan kendisinin gerekli hazırlığı yapabilmesi için sarayın bir bölümünde çalışma izni vermesini istedi. Uçuş elbisesi için de malzeme sağlanmalıydı. Ancak tüm bunlar büyük bir gizlilikle yapılmalı, kafirlerin casusları sırrını öğrenmemeliydi. Sultan Kılıcı Aslan, Arap'ın bu işi nasıl yapacağını tam olarak anlayamamıştı. Ancak bu delicesine fikri gerçekleşirse, Manuel'i ve bu arsız, alaycı, kendini hep üstün gören Konstantiniye ahalisini tek bir eylemle sonsuza dek mat edecekti. Sonunda beynini kemiren bu düşünceyle Arap Ali'nin isteklerinin yerine getirilmesi için vezirine buyruk verdi. Aradan 3 gün geçmeden Arap Ali'nin hazır olduğu bildirildi. Hormisdas Sarayı'nın büyük kabul salonu kapatıldı. Arap Ali hazırladığı kıyafetle uçuş aletini sultanına takdim etti. Bu çok bol beyaz bir giysiydi. Üzerinde birçok cep vardı. Arap Ali elbisesini giyerek büyük salonda daha önce hazırlattığı yüksekçe bir platforma tırmandı. Oradan kendisini hayretle izleyen sultanla mahiyetine konuştu. Sultanım, aslında ben bir kuşçuyum. Çocukluğumdan beri hep kuşlarla ilgilendim. Onların hareketlerini inceledim. Ötüşlerini taklit ettim. Uzun süre düşündükten ve bir takım deneyler yaptıktan sonra kendimin de uçabileceğine karar verdim. Üzerimdeki giysi kendi tasarımımdır. Pazar günü hipodromdaki en yüksek sütunun üzerine çıkacağım. Uygun rüzgarı yakaladığımda kendimi boşluğa bırakacağım. Rüzgar giysimin üzerinde gördüğünüz bu ceplere dolacak ve beni havada taşıyacak. Kol yenlerimin içine taktığım kasnaklarda kollarımı kartal kanadı gibi açmama yarayacak. Böylece kartalların kanatlarını çırptıkları gibi ben de kollarımı aynı biçimde hareket ettirerek uçacak, sizin kafir kralla yarışları seyrettiğiniz locanın önüne konacağım. Kafirlerin hayret nidaları arasında bu naçiz kulunuz ayaklarınıza kapanarak onları öpecek, kafirler de hasetlerinden çatlayacaklar sultanım. Arap Ali bunları söyledikten sonra kollarını iki yana pof pof diye çırparak üzerinde bulunduğu yüksek platformdan atladı. Daha kimse ne olduğunu anlayamadan sultanın önünde yere kapanarak ayaklarını öpmeye başladı. Arap'ın bu gösterisinden herkes çok etkilendi. Ancak sultan kuşkuluydu. Pazar günkü gösterilerden önce Arap'ın bir deney yapmasını istiyordu. Vezir-i Azam ise bunun mümkün olmayacağını, eğer böyle bir işe girişirlerse herkesin yarıştan önce olan bitenin farkına varacağını söyleyerek itiraz etti. Sultan uzun süre düşündükten sonra isteksizce başını sallayarak vezirini onayladı. Temmuz güneşinin bunaltıcı sıcağında öğlene doğru hipodrom dolmuştu. Spina'da soytarılar gösteri yaparken saha tellalı günün programını okumaya başladı. Bugün Yüce Basileus'umuz konuğu haşmetli Türk Sultanı ile beraber oyunları onurlandıracaklar. Önce sirk gösterileri yapılacak. 7 diyardan gelen cambazlar hünerlerini gösterecek. Vahşi hayvan terbiyecileri, uzak diyarlardan getirilen canavarları huzurunuzda oynatacaklar. Ardından her zaman olduğu gibi araba yarışlarına geçilecek. Tellal lafını tamamlayamadan seyirciler yeşillerle maviler adına tezahürata başladılar. Ancak tellal daha söyleyeceklerinin bitmediğini belirtir gibi ellerini havaya kaldırmış, kalabalığın susmasını bekliyordu. Seyirciler neden sonra onun farkına vardılar. Sessizlik sağlandıktan sonra tellal cırtlak sesiyle konuşmasına devam etti. Bugün her zaman olduğu gibi araba yarışlarından sonra gösteriler sona ermeyecek. Tellal konuşmasını sürdüremeden kalabalığın arasından biri yüksek sesle bağırdı. Ya ne olacak? İmparatorice Theodora hortlayarak Spina'da ayı mı gezdirecek? Seyirciler bu sözlere kahkahalarla gülmeye başladılar. Çünkü 6. yüzyılda hüküm sürmüş İmparator Justinianus'un karısı Theodora, İmparatoriçe olmadan önce hipodromda ayı bakıcılığı yapan birinin kızıymış. Tellal yine ellerini kaldırarak söyleyeceklerini tamamlayabilmek için bekledi. Yarışların bitiminden sonra dünyada bugüne değin hiçbir insanoğlunun yapamadığı bir şey yapılacak. Haşmetli Sultan'ın mahiyetinden bir yiğit, arabaların çıkış yerinin üzerindeki büyük sütunun tepesine çıkarak kendi tasarımı olan özel bir giysiyle hipodromun üzerinde uçacak. Duyduk, duymadık demeyin. Tellal konuşmasını bitirmiş, yüksek kürsüden iniyordu. Seyirciler henüz duyduklarının ne anlama geldiğini kavrayamamıştı. Herkes birbirine Tellal'ın söylediklerinin doğru olup olmadığını soruyordu. Bu inanılmaz bir şeydi. Batıl inançlara her zaman açık olmuş olan Bizans halkı hemen olayı yorumlamaya başladılar. İşte ordularının Türkler karşısında sürekli yenilmelerinin nedeni anlaşılmıştı. Onların rüzgar gibi koşan atları olduğunu biliyorlardı. Ama işte bakın, uçan askerleri de vardı. Uçabilen düşmana karşı ne yapabilirlerdi ki? Christos, koru bizleri. Manuel Komnenos ile Sultan öğle yemeğini bitirdikten sonra Katisma'daki yerlerini aldılar. Onların hipodroma girişlerinden az sonra araba yarışları başladı. Yeşillerle maviler her zaman olduğu gibi kıran kırana bir mücadele sergilediler. Son yarış da bitip kazanana zafer çelengi verildikten sonra o ana değin avazı çıktığı kadar bağırarak tezahürat yapan seyirciler sustu. Herkes büyük bir heyecanla Tellal'ın oyunlar başlamadan yapılacağını ilan ettiği gösteriyi bekliyordu. Katisma'da yan yana oturan Sultan heyecanlı, Basileios huzursuzdu. Az sonra Sphendon tarafındaki seyirci sıralarının arasından yükselen büyük sütunun oralarda bir kaynaşma oldu. Üzerinde çok bol beyaz bir giysi olan esmer tenli bir adam sütuna tırmanmaya başladı. Seyircilerin bir kısmı soluklarını tutmuş onu izlerken bir başka bölümü de kaba saba sözlerle sataşıyordu. Hadi bakalım Barbar Ikaros, uç da görelim. Hey Arap, dikkat et de mumdan kanatların polinin Temmuz güneşinde erimesin. Beyler, kuş pisliği uğur sayılır. Arap uçarken başınıza pislerse bilin ki bir kısmetiniz var. Bu söylenenlere bir kısım halk katıla katıla güldü. Ancak büyük bir kesim bakışlarını yukarı kaldırmış, Arap'ın sütuna tırmanışını izliyorlardı. Az sonra Arap son bir gayretle sütunun tepesine çıktı. Bir süre soluklanarak etrafına bakındı. Manzara ne kadar güzeldi. Başını aşağıya çevirdiğinde yarış arabalarının çıktığı kavisli bölümün üzerinden Spina'ya doğru hamle yapmak istermiş gibi duran 4 altın atı gördü. İlk kez aşağıya bakmış olması dengesini bozdu. Bulunduğu yükseklikten başı döndü. Hafifçe sendeledi. Kendini toparlayarak bakışlarını hipodromun kuzey ucundaki İmparator Locası'na doğru çevirdi. İşte sultanı orada kafir kralla birlikte oturmuş kendisini izliyordu. Kollarını iki yana açtığında seyircilerde bir heyecan dalgası yükseldi. Ancak güneşin ufukta iyice alçalmasına rağmen bir akşam esintisi yoktu havada. Hafif bir rüzgar elbisesinin ceplerinde pırpır etti. Kendisini havada taşıyacak rüzgarı beklemesi gerekti. Yorulan kollarını yana indirdi. Seyirciler onun bu hareketine öfkelendiler. Arap hafifçe esen yeni bir rüzgarla umutlandı. Kollarını yeniden açarak yenleri içindeki kasnakları gerdi. Birkaç kez kanat çırpar gibi yaptı. Ancak rüzgar yine de yeterli değildi. Kollarını yeniden iki yanına indirdi. Onun bu kararsız tutumundan seyircilerin sabrı iyice taşmıştı. Her kafadan bir ses çıkıyor, protesto ıslıkları çalınıyordu. Katisma'da iki hükümdar olayı hala heyecanla izliyorlardı. Arap Ali'nin kollarını tekrar açtığını gören seyirciler sustular. Bu kez iyi bir akşam esintisi çıkmıştı. Arap kararlı bir şekilde kanatlarını çırpmaya başladı. Seyirciler de artık iyice öfkelenmeye başladılar. Haydi Arap, uç artık, yoksa tüylerini yolarız. Arap başını yukarı dikmiş, rüzgarın biraz daha hızlanmasını bekliyordu. Ancak seyircinin sabırsızlığı da iyice artmıştı. Kollarını tüm gücüyle çırpmaya başladı. Dizlerini kırarak iyice gerildi. Deviniminin uç noktasında büyük bir kararlılıkla kendini boşluğa doğru fırlattı. Havada kollarını ancak iki kez çırpabildi. Yere çakılmadan önce duyduğu son şey, elbisesinin ceplerine dolan rüzgarın sesi oldu. Kraliçenin son günü. Gece yarısını geçmesine rağmen hava bunaltıcı derecede sıcaktı. Hagios, yani Topkapı Kulesi'nin üzerinden karşı tepedeki kamp ateşlerine bakıyordu. Tunç miğferimin arasından süzülen ter damlacıkları gözlerimi yakıyordu. Gün boyunca Sultan Mehmet kuvvetlerini nihai saldırı için surların karşısına yerleştirdi. Davul, zurna ve ziller sürekli yüksek tempolu askeri marşlar çalıyor, bu da birliklerini coşturuyordu. Sultan, bugüne değin görülmemiş cesametteki ordusunu Hriseya Pile'den, yani Yedi Kule'deki Altın Kapı'dan Blahernai surlarına kadar olan 6,5 kilometreden fazla bir açıklığa yaymıştı. Kara surlarının orta noktasına yakın bir yerde Hagios Romanos'la Meliandrion, yani Edirne kapıları arasında Likon Irmağı, Bayrampaşa Deresi'nin küçük bir vadi yaptırdığını savunma hattımızın en zayıf noktasını oluşturuyordu. Sultan, kenti kuşattığı günden beri geçen 52 gün boyunca gücünü hep bu noktadan bir gedik açabilmek için kullanmıştı. Nihai saldırının yapılacağı günün arifesinde yine burada duruyordu. En seçkin birlikleri olan Yeniçerileri bu noktadan kendisi bizzat yönetecekti. Güneş Kozmodion'un yeşil tepeleri arasında battığında Türk saflarındaki devinim de durmuştu. Büyük ateşler yakmışlar, toplarını temizliyorlardı. Alayların sancakları hafif akşam esintisiyle kamp ateşlerinin yalazında değişik tonlar alarak dalgalanıyordu. Az sonra rüzgar da kesilmişti. Artık ateşte yanan odunların hafif çıtırtılarından başka hiçbir şey duyulmaz olmuştu. Sessizlik her şeyin üzerini görünmez bir kubbe gibi örtmüştü. Birinci surun önündeki hendeyi neredeyse tepesine kadar doldurmuş cesetlerin kokusu dayanılır gibi değildi. 2 ay önce içinde 10 metre derinliğinde su olan büyük hendek, Türklerin amansız hücumlarıyla kalas, hurda ve insan cesetleriyle dolmuştu. Güneşin yakıcı sıcaklığıyla iyice kokuşan cesetler, hendeğin içinde bir ölüler bataklığı oluşturmuşlardı. Üzerlerinde kümeler halinde dolaşan yeşil sinekler bazen benim de yüzüme konuyorlardı. O zaman tanımsız bir tiksinti içimi sarıyordu. Sanki aşağıdaki cesetlerin çürümüş etlerinin zerreciklerini benim yaşayan bedenime taşıyorlardı. Surların üzerinden sola, güney yönüne doğru baktım. Propontis gümüş ışıltılarla parıldıyordu. Pentaprigion'un iç avlusunda askerlerin yaktığı küçük bir ateşin ışığını gördüm. Priseia Pile'nin ikiz kuleleri bu hafif aydınlıkta tükenmiş zamanın ayakları gibi görünüyordu. Başımı sağa, Hilisokreas'a doğru çevirdim. Hemen ötemde Myriandrion kapısı Lykos ırmağına bakıyordu. On binler kapısı diye düşündüm. Buruk bir tebessüm birbirine yapışık dudaklarımı kıpırdattı. Bin yıl önce İmparator Theodosios bu duvarları yaptırırken Propontis ve Keras yönlerinden aynı zamanda başlatmıştı inşaatı. İnanılmayacak denli kısa bir süre sonra toplam 10.000 işçi tam o noktada birleşmişlerdi. Zamanın ve umutların tükendiği bu Mayıs gecesinde ise Myriandrion kapısı önündeki kulede 10 askerim vardı. Tüm kenti savunan asker mevcudu da 5.000-6.000 kişiyi geçmiyordu. Kuşatmanın başladığı 2 aya yakın bir süredir kenti savunmayı sürdürüyordu. Nisan başında Cenevizli Giovanni Longo Giustiniani'nin gemileri Neorion rıhtımına, yani Eminönü rıhtımına yanaştığında hepimiz çok ümitlenmiştik. Beraberinde getirdiği 700 savaş eğitimli askeriyle İmparator Konstantinos'un önünde yaptığı geçit töreni görülecek şeydi. Artık herkes Kiliseler Birliği'nin kabulünden sonra Papa'nın Bizans'ı Türklere karşı yalnız bırakmayacağından emindi. Ancak bu durum Ortodoks inancını bin yıldır koruyan halkın maneviyatını derinden yaralamıştı. Megadux Lucas Notaras, ki Bizans'ta başbakanlık ünvanıdır, Kardinal Isidoros'un Megali Ecclesia'dan çıkışında halka Kiliseler Birliği'ni Latince olarak Laetentur Coeli, cennet sevinsin diye müjdelediğinde kendini tutamamış, Latin serpuşu yerine Türk'ün sarığını tercih ederim diye bağırmıştı. Kentin savunmasını Ceneviz ve Venedikliler üstlendi. İmparatorun benim komutamdaki vareglerinin sayısı 500'ü bile bulmuyordu. Venedik dogesi Minotto'da 500 kişilik disiplinli bir güçle kentin savunmasına katıldı. İlk günlerdeki heyecan ve ümidimiz batıdan hiçbir yardım gelmeyeceğini anladığımızda sönmeye başladı. Yitik bir oyunun zoraki ayakta duran sahnesinde gönülsüz oyunculardık biz. 3000 yıldır Grek miğferi giyen savaş tanrısı Ares artık başına sarık sarmıştı. Bir gece sultan 70 gemisini Galata sırtlarından aşırarak Keras'a indirdi. Macar Urba'nın cehennem topları dur durak vermeden surlarımızı parçaladı. Gece olunca elimize geçen her şeyle, toz, toprak, kalas, paçavra, çalı, çırpı ne bulursak yıkılan duvarları onarmaya çalıştık. Ancak yaşamak için gösterdiğimiz tüm uğraş artık yaşayamayacak olduğumuzu hissettiriyordu bize. Bugün 29 Mayıs diye düşündüm. Benim doğum günüm. 23 yıl önce annem beni doğurduğunda Aya Theodosia yortusunun anlamına uygun olarak adımı Theodoros koymuştu. Her yıl olduğu gibi bugün de Petrion'daki kiliseye gidip Azize'nin ruhu için bir demet gül bırakarak günah çıkartmak istiyorum. Ancak acaba şafağı görebilecek miyim? İrene'nin yeşil gözlerinin yaşamlar boyu derinliklerinde kaybolurken vücudunun bana sunduğu meyvelerden tekrar yiyebilecek miyim? İçimde bastıramadığım bir ses, Konstantinopolis'in bir başka şafak görmeyeceğini, kentlerin kraliçesinin ruhunu bugün teslim edeceğini söylüyor. Bunları düşünürken sultanın büyük topu Vasiliki cehennemi bir sesle gürledi. İki öküz başı büyüklüğündeki mermi savunduğumuz kulenin duvarında patladı. Aynı anda içimi büyük bir korku ve isyan dalgası sardı. İşte Armageddon başladı dedim kendi kendime. Ama biliyorum ki iyiler ordusu kötüler ordusunu yenemeyecek. İyiler biz değildik. Aldatıldık biz. Hep yalandı söyledikleri. Tanrı kutsal anamızın karnında oluşup rahminden çıkmadı. Hep acı çekerek. Sonunda kendini çarmıha çivileten, bize de hep acı çekmemizi emreden bu sana bana benzeyen insanın tasvirlerine taptık hep. İsa Tanrı mıydı? Yoksa Tanrı ile aynı özden miydi? Baba mıydı, oğul muydu? Yoksa ikisi de farklı özler miydi? Kutsal anamız Tanrı'nın da anası mıydı? Ama o zaman Tanrı'nın babası kimdi? Nasıralı Yusuf mu? Yalan, aldatıldık, hep aldatıldık. Birileri hep yalan söyledi bize. Kutsal İsa'yı da aldattılar. Hristiyanlığın duvarlarını Türklerin görünmeyen, el yüz sürülmeyen, renkli mozaiklerin içinden sana bana bakmayan Tanrısı yıkıyor. Benim kentimin kiliselerinde ise papazlar hala meleklerin cinsiyetini tartışıyor. Neredesin Hodegetria? Çık surların üstüne. Aç kollarını aya bile her nai gibi iki yana. Kötüler ordusunu un ufak et. Bizans şafağını sonuna dek aydınlat. Ama hayır. Geçen gece buraya getirilirken dolu yağdı. Seni omuzlarında taşıyanlar az kalsın yere düşürüyorlardı. Sen şu anda Kora'da Metohites'in mermerlerine bakıyorsun. Armagedon'a katılamazsın. Biz acı çekmekle görevli kulların, topların yuvarlak alev bulutları gibi üzerimize yağan mermilerini yutacağız. Sonra Tanrı'nın nefesiyle geri üfleyeceğiz. Böylece Türkleri de görünmeyen tanrıları gibi yok edeceğiz. Gözlerimden yaşlar oluk gibi boşalıyordu. Bu hezeyan içinde kaburgalarımda büyük bir acı duydum. Önce yaralandığımı sandım. Ancak Justinianus'un Davudi sesi beni kendime getirdi. Siz Rumlar, etleri pörsümüş rahibeler gibi ağlamaktan başka bir şey bilmez misiniz? Çek kılıcını be adam, düşmanla savaş. Sen sonunun üzerine git. Birazdan bir yeniçerinin palası, korkunun kas katı ettiği vücudunu yıldırım yemiş bir ağaç gibi ikiye bölecek. O ana dek savaş. Bu sözler korkunun daralttığı ruhumda patladı. Kılıcımı çektim, surlara dayanan merdivenlerin ucuna kadar gelmiş olanlara olanca gücümle vurmaya başladım. Birkaçı aldığı darbelerle aşağı düştü. Kılıcımı yere bırakıp sura dayanmış merdiveni tüm gücümle geriye ittim. Soluk soluğa kaldım. Türkler Meddücezir dalgaları gibi geliyorlardı. Görünmeyen tanrılarının onlara cennette vaat ettiği şehadet şerbetini içebilmek için yarışıyorlar, ölüyorlar. Sonra adeta yeniden dirilip saldırıyorlardı surlarımıza. Artık hiçbir şey düşünemiyordum. Kılıcımı bıraktığım yerden kaptım. Gözüm dönmüştü. Çıldırmış gibi savaşıyordum. Öldürdüğüm insanların kanları kollarımdan akıyordu. Sağımda bir hareketlenme oldu. Çelik miğferli dev gibi bir yeniçeri vareglerimin savunmasını yarmış, arkadaşlarıyla sancaklarını kuleye dikmeye çalışıyordu. Durumun vehametini fark eden askerlerim yeniçerileri ok yağmuruna tuttu. Onların ardından tırmananların tepelerine de erimiş kurşun dökerek bu dalgayı da atlattık. Çılgınlar gibi savaşmaya devam ediyorduk. Aniden bir sessizlik oldu. Surların üzerinde herkesin durduğunu ve liman tarafına doğru baktığını fark ettim. Tam o anda yanımda savaşan vareglerimden biri olanca gücüyle bağırdı. Alosis Poleos! Şehir düştü! Haklıydı. Keras'a yakın kulelerden birinin galiba Kısilokerkoporta'nın üzerinde Türklerin üç hilalli yeşil bayrağı dalgalanıyordu. Panik başladı. Birliğimi toplayarak sultanın sancağının dalgalandığı tarafa doğru koşmaya başladım. Soluk soluğa Premtos kapısının önüne geldiğimizde hayretle arkamda kimsenin olmadığını gördüm. Herkes kentin içlerine doğru kaçıyordu. Başımı çevirip yukarıya doğru baktığımda surlardan bendini aşan bir taşkın gibi Yeniçerilerin atladığını gördüm. Bir grup Cenevizli asker bulabildikleri bir atın üzerine yükledikleri yaralıyı limana doğru kaçırıyorlardı. Bu savunmamızın yıkılmaz sütunu Justiniani'ydi. Herkes, her şey çıldırmıştı. Deliler gibi kaçıyorlardı. Türklerin Allah Allah Allah, Urha Ur, Urha Ur diye çığlıklar atarak gelen dalgası önündeki her şeyi yıkıyordu. Ben de kaçmaya başladım. Aniden önümde beliren yalın ayak, çıplak gövdeli bir adam gördüm. Elinde kılıcı, miğferli başını göğe dikmiş haykırıyordu. Yok mu beni öldürecek bir Hristiyan? Ey babamız! Bana bir Hristiyan kılıcıyla nasip eyle ölümü! İmparator Konstantinos'tu bu. Ben taşlaşmış gibi ona bakarken yanımdan kararlı bir biçimde geçerek arkamızdan gelen Yeniçeri Selin'in arasında kayboldu. Artık hiçbir şey düşünemiyordum. Liman tarafına doğru koşmaya başladım. Blahernai Sarayı önünde Venediklileri gördüm. Sarayın ön avlusunda Minotto ile oğulları, sayıları iyice azalmış askerlerin önünde Türklerle ölesiye çarpışıyordu. Bir başka grup ise katırlara yükledikleri sarayın değerli eşyalarını limandaki gemilerine taşıyorlardı. Koşmaktan ağzımda acı bir tat oluştu. Panagia Blahernai Kilisesi'ni geçtikten sonra denize koşup surların altından koşmaya devam ettim. Panarios'u boydan boya kat ettim. Hagia Theodosia kapısından sağa döndüm. Yokuşu tırmanarak kilisenin önüne geldim. Burada garip bir sessizlik vardı. Sanki başlangıç hiç olmamış, sonda asla gelmeyecekmiş gibiydi. Yere oturmuş yaşlı bir kadın, feri gitmiş gözleriyle bakarak yanındaki sepetten aldığı gülleri bana doğru uzattı. Azize'nin ruhu için bir demet gül bırak asker. Bugün benim doğum günüm. Başımı kaldırıp kilisenin yüksek duvarlarının üzerinden gökyüzüne baktım. O hep aynıydı. Mavi ve sonsuz. İçeride ikonostasisin önünde mumlar yanıyordu. Her renkten gül etrafı doldurmuştu. Diz çökmüş kadınlar Panaya yani Meryem Ana'yla Azize Theodosia'ya dua ediyorlardı. Burada benim işim yok. Bugün benim doğum günüm. Birazdan yeni bir yaşama doğacağım. Galiba çıldırıyordum. Kiliseden nasıl çıktım bilmiyorum. Bilinçsizcesine yürüdüm. Sağa dönerek dik yokuşu tırmanmaya başladım. Her taraftan çığlıklar, iniltiler, acı dolu feryatlar yükseliyordu. Mugliotissa'nın yani Moğolların Meryem Ana Kilisesi'nin önündeki yokuştan kanlar dere gibi akıyordu. Bir ihtiyar yakama yapıştı. Ben burada ne arıyormuşum? Kara surlarının sonundaki Alexios, Basileios ve Leon kulelerini Giritli denizciler hala savunuyorlarmış. Petrion yokuşunu soluk soluğa tırmandım. Nereye gittiğimi, neyi amaçladığımı bilmiyordum. Sokaklar arasında kayboldum. Sonra birden denize ulaştım. Tekrar Kerasa mı dönmüştüm? Dikkatli bakınca burasının deniz değil, Aspar Sarnıcı olduğunu anladım. Artık bitap düşmüştüm. Amaçsızca yürürken birden Mese'ye ulaştığımı fark ettim. Hagio Apostoli'nin önünden taşkına kapılmış bir tahta parçası gibi bilinçsizce yolun yukarılarına, Agustion'a doğru sürüklendim. İnsanlar, çoluk çocuk, yaşlı genç, her sınıftan insan, deliler gibi büyük kiliseye doğru kaçıyorduk. Bir an göz ucuyla arkama dönüp baktım. Türkler dalga dalga geliyor, sanki kenti bir parşömen gibi yuvarlayarak katlıyorlardı. Bu görüntü bana Kora Kilisesi'nin Parklesion'undaki tavan freskolarından birini anımsattı. Tanrı'nın meleği kıyamet gününde gökleri duruyordu. Evet, 1100 yıllık Bizans'ın kıyameti de bugün kopuyordu. Bize benzeyen sakallı tanrımız bizi yargılayacak ve bir daha üzerinde güneş doğmayacak Bizans'ın karanlığında kızıl cehennemine tıkacaktı. Milyon kemerinin altından geçerken tökezledim. Bu cehennemi koşuya dayanamayanlar düşüyor, arkadan gelenler onları çiğneyerek son sığınağa doğru koşuyorlardı. Aslında burası dünyanın sıfır noktasıydı. Çünkü 1. Konstantinus kenti yeniden kurduğunda buraya da Roma'daki örneğinden esinlenerek tüm yolların başlangıç noktasını simgeleyen bir anıt yaptırmıştı. Ne garip. Bizans da az sonra burada sıfırı tüketecekti. Ama artık korkmamız gereksizdi. Ayasofya'ya gelmiştik. Baş melek Mikael kılıcını çekerek barbarları Forum Constantini'nin önünde durduracak, oradan onları ta Kızıl Elma'ya dek ebediyen sürecekti. Büyük kiliseye girebilmek için herkes birbirini eziyordu. Atriyumdaki aslan başlı havuza düşmüş birkaç kişiyi suyun içinde çırpınırken gördüm. Az sonra onları karşılayacak olan sondan önce günahlarını da son bir kez yıkamak, arınmak istiyorlar diye düşündüm. Kiliseye nasıl ve niçin ulaştığımı hiç bilemedim. İçeride 6000 kandil bütün gece yanmış, yanık yağ kokusuyla iz, insan soluğuna karışmış, her yere yayılmıştı. İkonostasis'in önünde papazlar önceki günden bu yana ayine devam ediyor, diz çökmüş insanlar Kyrie eleison diye yakarırken sanki Konstantinopolis'in son nefesini veriyorlardı. Dışarıdan gelen haykırışlar sultanın askerlerinin kapılara dayandıklarını anlamama yetti. Atrium'dan içeri girememiş olan insanların acı feryatlarına dış kapıların çatırtısı karıştı. Şimdi artık Esonarteks'in ortasındaki büyük bronz imparator kapısı da koç başının darbeleriyle sarsılıp bükülmeye başlamıştı. Menteşeler zorlanıyor, ağır kapı içeriye doğru bükülüyordu. İçerideki insanları çıldırtmaya vardıran korku dalgası nedense bende yoktu. Artık iyice hafiflemiş hissediyordum kendimi. Son bir darbe büyük kapının kanatlarını parçalayacaktı. Okuldayken bize İmparator Justinianus'un 1000 yıl önce bu kapının ahşap kanatlarını Nuh'un gemisinin kalıntılarından yaptırdığını söylemişlerdi. Kapının mermer çerçevesinin üzerinde de Azize Ofemya'nın lahdi yerleştirilmişti. Zavallı Türkler, bütün bunları bilmiyorlar. Kapıyı kırdıklarında Azize'nin lahdi tepelerine düşerek onları ezecek. Nuh da yeni bir tufanla hepsini boğacak diye düşündü. Sonra kendime acıdım. Ne yazık ki batıl inanç Bizans ruhunun hep bir parçası ola gelmişti. Zamanın tükendiği şu anda bile gerçek olamayacak olandan medet umuyordu. Koçbaşının zorlamasına menteşeler daha fazla dayanamadı. Büyük bir gürültüyle imparator kapısının bronz kanatları iki yana açıldı. İçeride en önde ben duruyordum. Toz ve barut dumanından yüzleri kararmış insanlarla bir an bakıştı. İki elimle tuttuğum kılıcımı son bir gayretle kaldırdım. Ama indiremeden bir mızrak kaburgalarımın arasından girerek arkamdan çıktı. Sırt üstü yere düştüğümde hiç acı çekmedim. Doğum günüm diye düşündüm. Kutlu olmuş muydu? Yaşamın son ışıkları gözlerimin içinde sönerken Isidorios'un görkemli kubbesi sonsuzluğun çatısını örtmek için yükseliyordu. Kitap 1999 Sesli Kitaplar Yayıncılık, Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi yapımıdır. Stüdyo Bebop'ta seslendirilmiştir.